Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 26 Ağustos 2022 günlerden Cuma. Bir haftayı daha kapatıyoruz. Yoğun bir gündem var. Hem Rusya Federasyonu'nun askeri müdahaleyi devam ettirdiği, operasyon sürdürdüğü Ukrayna sahasından hem küresel yankıları politik, siyasi olarak Rusya ve Donbas'ta iç savaşın diğer tarafı olan Donetsk güçlerinin özellikle Nikolaev bölgesine 15 kilometre yaklaştıkları haberleri geliyor. Sahadan Lugansk cephesi, Ukrayna ordusu ve neonazi birliklerinin zaten çökmüştü. Şimdi Donbas cephesinde adım adım güney hat kontrol altına alınıyormuş gibi bir görüntü var. Tabii Zaporijya bölgesindeki nükleer santral herkesin odağındaydı. Bununla ilgili BM'nin de çağrıları olduğu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bir heyet gönderecek. Nihayet bu konuda açıklama geldi. Rusya Federasyonu bu heyetin gönderilmesini talep ediyordu. Çünkü santral Mart ayından bu yana Rusya ve Donetsk kontrolünde, Ukrayna ordusu da yaklaşık 30 kilometre öteden santrali hedef seçiyor. Nükleer bir felaket ortaya çıkabilir korkusu var. Gerekçesi de Rusya'nın santrale silah konuşlandırması. Rusya Federasyonu'nda Ukrayna atışları yüzünden santrali korumak için bir takım silahlar konuşlandırıldığını söylüyor. Böyle bir resim var. Umarım buradan bir şey çıkar ziyaretten. Ama tabii en son iki saldırıdan sonra verilen, Ukrayna ordusunun verdiği zarar santralden elektrik verilmesini engellemiş durumda. Bu konuda açıklamalar yapıldı. Aktaracağım son gelişmeleri de. Avrupa'dan notlar var. Yine Ukrayna'ya yönelik destek ve ekonomi cephesindeki etkileriyle ilgili notlar var. Zelenski Joe Biden'la görüştü. Bunları da aktaracağım sizlere. Bugün Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini parlamentodan nihai onayı vermeden önce üçlü müzakere yürütülecek. Yeri tam belli değil ama Finlandiya'da, Helsinki'de yapılacakmış, böyle bir açıklama var. Bugün yapılacak toplantının sonucu muhtemelen çıkmayacak ama tabii NATO'da da bir takım hazırlıklar var Baltık cephesinde. Onlara dair notları da aktaracağım sizlere. Papa Francesco, Katolik aleminin ruhani lideri, özellikle Ukrayna'daki harekatla ilgili bir takım yorumlar yapmış. Ukrayna hükümetinin pek de hoşuna gitmemiş bu yorumlar. Enerji kriziyle ilgili notlar var. Rusya'nın Hindistan'la bu bağlamda yakınlaşması, altın ambargosu devreye giriyor. Rusya altınının alıcısı Çin, katlanmış Çin'den alımlar. Bununla ilgili ekonomik notları da aktaracağım. Yine Amerika'dan da notlar var. Ayrıca Asya'dan birkaç not aktardım size. Orta Doğu cephesinden aynı şekilde. Bugün dikkatimizi başka bir yere, Latin Amerika'ya çevirmek istiyorum. Aslında bir süredir hep böyle biraz birikince Latin Amerika'ya bakıyoruz ama artık fazla bir şey de kalmadı. Ağustos ayı bitiyor. Eylül kampanyası, Ekim ayında Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri var. Çok önemli bir seçim. Çünkü Amerikan destekli parlamento darbesiyle Dilma Rousseff'in, yani Lula da Silva'nın ekarte edilmesinin ardından Jair Bolsonaro gibi bir isim çıkartılmıştı Brezilya'nın seçkinleri, elitlerinin Amerikan desteğiyle pek de nahoş politikalar uyguladı işin içine aslına bakarsanız. Ve Lula hakkında da bir sürü yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. Sonunda hapiste cezası çektikten sonra aklandı tümüyle. Şimdi tekrar siyasete geri dönüyor. Seçim kampanyaları başladı. Büyük bir rüzgar estiriyor Lula da Silva, daha önce devlet başkanlığı yapmış İşçi Partisi lideri. Bolsonaro da kampanyasını başlattı. O daha çok kilise ve dini kullanarak, biliyorsunuz politikada insanların inançlarıyla, inançlarını sömürmek, sağcı muhafazakar siyasetlerin en çok yaptığı iş hangi din olursa olsun. Elbette laiklik temelinde her türlü inanca saygılı olmak gerekiyor ama siyasete alet etmek başka bir şey. Bolsonaro biraz da onu yapıyor. Geçen sene beni ancak Tanrı görevden alabilir gibi cümlelerde kurmuştu. Çok hareketli bir kampanya oluyor. Çağlar Tekin'e bağlanacağız. Latin Amerika'yı yakından izleyen gazeteci yazar arkadaşımıza. Ayrıca Kolombiya'da da yeni solcu lider epey bir değişim rüzgarı estiriyor. Ona da bakacağız birlikte. Notları aktarmaya çalışacağım size bu şekilde. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Rahatlıkla buradan dinleyebilirsiniz ama Sputnik web sitesini açıp da radyo ikonuna tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonu uygulamasında da benzer bir durum var. Telegram hesabından da linki paylaştım. Oradan da tıklamanız halinde Telegram hesabınız varsa rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen. Evet. Ukrayna sahasında Rusya Federasyonu her gün askeri olarak hangi hedeflerin nerelerde nasıl vurulduğunu, sonuçların ne olduğunu yayınlıyor. Bugün de bilgi notu aktardılar tabii ama dikkatler daha ziyade Rusya Federasyonu müttefik güçlerin Ukrayna'da Donbas cephesinde Donetsk güçleriyle birlikte özellikle Nikolayev'deki güneydeki ilerleyişi yaklaşık 15 kilometre yaklaştıkları bilgileri aktarılıyor. Askeri kanallardan Telegram kanallarında da pek çok bilgi var. Zelenski BM'ye hitabında sivil tren vuruldu diye açıklama yapmıştı ama tabii Batı medyasında sivil tren diye vurulan şeyin diğer fotoğraflarına baktığınız zaman askeri mühimmat taşıyan bir tren olduğu ortaya çıkıyor. Haberin bir tarafını veriyorlar, öbür tarafını vermiyorlar. İşin açıkçası ben kaç sivil öldü onu da bilemiyorum. Çünkü bu kadar çok taraflı verildiği zaman, öbür resim verilmediği zaman zaten ilki de açıkçası itibarsızlaşıyor insanın gözünde. Orada sivil ölüm var mı yoksa aslında trende tümüyle askerler mi vardı diye insan soruyor elbette. Şimdi asıl Zaporijya nükleer santrali büyük bir tehlike var elbette. Düşünsenize bir ordu bizim olmayacaksa eğer nükleer santral Donbas halkında olacaksa o zaman vururuz o santrali deyip sallıyorlar. Etrafına habire vurdular. Bilemiyorum duvarların kalınlığı ne kadar koruyacak Avrupa'yı. Avrupa'nın en önemli nükleer santrali Zaporijya büyüklük itibariyle söylüyorum. Son 24 saatte 2 saldırı daha düzenlendiği aktarıldı. Santral çevresinde yangınlar çıkmış ve bu yüzden güvenlik sistemi devreye sokulmuş doğal olarak. Radyasyon yayılabilir çünkü bir biçimde ciddi bir zarar da verilebilir. Dolayısıyla elektrik kesintisi olmuş. Şimdi tabii Ukrayna bize elektrik vermeyecekler kaygısıyla bunu söylüyor. Rusya'da tabii ki çekilsin diye de çağrılar da yapılıyor ama bu askeri çatışmanın siyasi sebepleri, çok fazla siyasi sebebi var tabii. Sadece bütün siyasi sebepleri bir kenara koyup siyasi, sosyolojik böyle çağrılar yapılabilir doğal ama bunun karşılığının olmadığı çok aşikar. Açıkçası sahayı bilen biri olarak söylüyorum ben size. Keşke Minsk anlaşmaları Birleşmiş Milletler'in onayı da varken uygulanmış olsaydı. Ukrayna'da aşırı sağcı bir yönetimi olmasaydı. 2014'te bir darbe yapılmasaydı. Ülkenin iki yakasının olduğu unutulmasaydı. Güneyinde ve güneydoğunda, doğusunda Ruslar ve Rusça konuşanlar, batısında daha böyle Ukrayna kimliği. Açıkçası ben artık tamamen bu kimliğin tek bir belirleyicisi olduğuna hükmettim. Rusya ve Sovyetler Birliği nefreti. Bütün Doğu Avrupa ve Baltıklar öyle. Nazilerden keşke kurtarılmasalardı mı diye. Hani neredeyse öyle diyeceğim var. Çok acayip çünkü kendi tarihlerine bakışı tabii böyle düşünmeyen insanlar olduğunda bir kenara not etmek gerekiyor. Velhasıl elektrik kesintisi devreye sokulunca da hemen haberler şöyle veriliyor. Yani kendileri vuruyorlar santrali, güvenlik devreye giriyor, elektrik veremiyorlar. Rusya elektriği kesti deniliyor. Haber dediğiniz şey işte böyle çarpıtılabilir ancak zaten. Evet, Duma'dan, Rusya'dan açıklama var. Duma Konseyi saldırılar durdurulsun diye BM'ye çağrı yapıldı. tehlikeli. Çünkü bir de İzvestiya muhabiri gitmiş, bombardımanın Amerikan yapımı silahlarla yapıldığını da göstererek durumu aktarmış. Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Grossi bir BM misyonunun, Atom Enerjisi Ajansı misyonunun Zaporijya Santrali'ne gideceğini duyurdu. Ajanları sokmazlarsa arasına iyi olur tabii ki. Sahada olup bitenleri en azından kendileri görmüş olacaklar. Bir de yeni tahıl rotası devreye sokulmuş Karadeniz'de efendim. Zaten bu anlaşma yapılmıştı. Ukrayna'nın tümüyle Amerika'ya satmış olduğu bütün bu tahıl sektörü, topraklar vesaire, onun üzerinden Ukrayna tahılını çıkartıyor biliyorsunuz. Bütün büyük Amerikalı tarım şirketleri, Ukrayna dediğiniz yani bütün bunlardan Ukraynalılar karlı çıkmıyor. Amerikan çok uluslu şirketleri bu tahıl ihracatından yararlanıyorlar. Şimdi onlar için yeni rota oluşturmuşlar. Denetim Türkiye'de denetim yapılıyor. Daha güvenli bir koridor olacağını söylüyorlar. Navtex'ler falan da orada ilan edilmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkesinde Ukrayna askerlerinin eğitildiği yeri ziyaret etmiş. Gepard'ların uçak savar tankının eğitim alanını ziyaret etmiş. Bir yandan da Rusya topraklarına saldırı düzenleme imkanı sunacak silah göndermeyeceklerini söylemiş. Biraz sıkıntı olduğu haberleri var. Bu konuda tabii Almanya'dan bir öyle bir böyle, bir yandan Avrupa bir arada duruyor, bir yandan Ukrayna çizgiyi açmasın açıklamaları öne çıkıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Rusya'da bu arada Dışişleri Bakanlığı enteresan bir video yayınlamış. Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği çalışanı bir isim. İsmi Nicholas Stormy. Sarhoş bir biçimde elçilik binasına girmeye çalışıyor. Sonra sokak kameraları yakalamış kendisini. Düşüyor, çamur banyosu yapıyor. Yani tabii biraz fazla vodkayı fazla kaçırmamakta fayda var. İçen bilir, bir anda içersiniz sonra şak diye öyle bir çarpar ki adamı hakikaten böyle duvarlara. Tabii Rusya böyle bu koşullarda demiş ki, şöyle en esprili bir tweet atmışlar. Amerikan dışişlerinin ABD'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanlarına dayanılmaz çalışma koşullarından dolayı ek para ödemeye çağırıyoruz. Bize karşı mücadele yorucu bir iş demişler. Rus usulü espri yapmışlar yani. Evet. Ukrayna Devlet Başkanı da Joe Biden'la görüşmüş. Amerikan Başkanı'na harika bir görüşme yaptım vurgusu yapmış. Finansal güvenlik desteği. Ya Ukrayna artık zaten Batı'nın tamamen finansmanını yaptığı bir ülkeye dönüştü. Teşekkürlerini sunmuş o da bunun için kendisine. Vatandaşlarına da dönüp tarihin en zor kışına hazır olun. Doğalgaz fiyatları nedeniyle çok zor olacak. 3300 doları aşmıştı biliyorsunuz. Bütün Avrupalılar için zor olacak. Sadece Ukrayna için değil tabii, onu da anımsamak lazım. Ama Ukrayna'nın artık kamu borcu filan gayri safi yurt içi hasılasının %68'ine yükselmiş. Yani zaten özelleştirmeler, işçilerin sendikal haklarının budanması, yani zaten bir garnizon devlete dönüşmüş durumda Ukrayna. Dolayısıyla bütün bunların bir farkı var mı bilemiyorum. Ukrayna bütçesini batılılar, Almanya bastırır Ukrayna bütçe parasını. Oradan kamuya bir şeyler gider artık. Böyle bir yani egemenlik ve bağımsızlık zaten ortada yok. Dolayısıyla ekili tarım alanları Amerikan tarım şirketlerinin elinde. İşte orduda neonaziler Kiev darbesiyle ana karakter haline getirilmiş filan. Yapacak bir şey yok. Zavallı Ukrayna diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Ama Londra mesela Britanya yönetimi Boris Johnson ziyarete gitmişti. Altyapının yeniden inşası konusunda anlaşma imzalamışlar bunlar. Efendim 10 milyon sterlinlik yardım paketi olacakmış. Hangi bölgelerde olacak orayı henüz bilemiyoruz tabii. Çünkü Rusya Federasyonu başkent Kiev'i falan vurmadı. Zaten orası büyük bir Rus şehri, yapacak bir şey yok. Bütün Rus dünyası için çok önemli bir şehir Kiev. Dolayısıyla nereyi, hangi altyapıdan bahsettiklerini orayı henüz çözemedik. Ama Kiev'de 95 caddenin ismini değiştirmişler. Efendim ne mesela? Marshal Malinovski Caddesi yerine Azak Taburu Kahramanları, direkt Ukrayna milliyetçiliği, Nazilerle işbirliği yapan milliyetçiliği açık açık caddelere zaten koyuyorlardı da yıllardır darbeden beri. Şimdi artık böyle yüzsüz bir biçimde bir pop nazizmle yapıyorlar bunu. Efendim Sovyetler Birliği kahramanlarının isimleri yerine Ukrayna İsyan Ordusu Kahramanları, yani Nazi işbirlikçilerinin ismini koymuşlar. Bildiğimiz Yahudi pogromlarının, Polonyalıların katledilmesinin örgütleyicilerinin isimleri Kiev'in cadde ve sokaklarına veriliyor efendim. Böyle bir durum var. Kimseyi de rahatsız etmiyor bu durum. Sonra da bizim ülkemizde Almanya'da mesela aşırı sağcılar çok aşırı sağcılık çok büyük bir sorun falan diyorlar. Yani burunlarının dibinde aşırı sağcı bir yönetim besliyorlar. Ondan sonra böyle şeyler söylüyor. Çok acayip. Efendim NATO komitesi, askeri komitesi Tallinn'de bir araya gelecekmiş. Eylül 16-18'de bu toplantıya da İsveç ve Finlandiya da katılacakmış. NATO üyesi henüz değiller. Yani proses süreç başladı ama fark etmez. Zaten NATO üyesi gibiydiler. Pek bir farkı da yoktu. Şimdi resmen olacaklar. Türkiye'nin de İsveç ve Finlandiya'nın katılımı için şartları vardı. Onun toplantısı, ilk toplantısı Helsinki'de yapılacakmış. Güvenlik sebebiyetiyle nerede bilmiyoruz ama İbrahim Kalın Türk tarafını ayrıca Adalet ve İstihbarat yetkilileri, Adalet Bakanlığı'ndan yetkililer de katılacaklar. Böyle bir çerçeve var. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın ciddi bir silah sıkıntısı yaşadığını, Ukrayna'ya tedariğinde tehlike altında olduğunu söylemiş. İtalya'da da benzer tartışmalar var. Tabii bütün silahları verdiler. Rusya Federasyonu tatbikat yapıyor batılı silahlarla. Ondan sonra da uzun vadeli planlar yapmamız lazım gibi açıklamalar yapmış. Papa Francesco ise Ukrayna konusunda tutumu tartışma konusu. Papa ABD ve diğer batılı ülkelerin Ukrayna'da vekalet savaşı yürüttüklerini, NATO'nun harekatının başlamasından sorumlu olduğunu söylemiş. Kime söylemiş efendim? Bir profesör ve bir danışman, Rusya konusunda Trump'ın danışmanlığını yapmış bir isim. Foreign Affairs için kaleme almışlar. Gözümüzün önündeki olaylar, olgular. Papa'nın söylemesine ne hacet diyeceğim. Rusya Federasyonu Aralık ayında iki taslak önerdi. Ben de size aktarmıştım detaylarıyla. NATO'ya bir anlaşma, ABD'ye bir anlaşma önerdi. Ayrı ayrı Avrupa güvenliği için, ayrıca BM onaylı Minsk anlaşmalarının uygulanması yoluyla Ukrayna'nın devletlilik sınırları içerisinde Donbas'taki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin özerk yapısının hayata geçirilmesi için bastırdı son ana kadar. Hiçbirini kabul etmediler. Hatta Rusya'nın anlaşma tekliflerini geri çevirdiler. Çünkü Avrupa'nın güvenliğini bir bütün olarak görmüyorlar. Rusya'nın parçalanmasını hedefledikleri için olayları bu hale onar getirdi. 24, tekrar etmek istiyorum, 24 Şubat'ta operasyon başladı diyorlar ama Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı 16 Şubat'tan itibaren Ukrayna tarafından 2000 ateşkes ihlali tespit etti. Yani ateşkesi çok şiddetli, daha önce de bozulmuştu ama şiddetli bir biçimde bozan ve Ukraynalı kimi yorumcuların dediği gibi aslında harekata hazırlanan taraf NATO ve ABD tarafı idi. Dolayısıyla Papa da böyle şeyler söyler tabii, en azından olgular buna işaret ediyor. Tabii bir de Darya Dugina suikasti Moskova'da öldürülmüştü, genç kadın. Fikirlerini beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı dava. Papa üzüldüğünü söylemiş Dugina'nın suikastine. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise nefret yüklü bir adam olduğu için nasıl üzülür Papa buna diye tepki göstermiş kendisine. Havaya uçurulan zavallı kız dediği için silah ticaretinden kar elde edenleri insanlığı öldüren suçlular olarak da nitelendirmiş. Burada tabii ayrıca Zaporijya nükleer santralindeki felaketten kaçınma çağrısı da yapmış. O yüzden çok kızdırmış Kuleba'yı. Ukrayna'nın kalbini kırmış, adil değil demiş. Ya aşırı sağcı zihniyet böyle oluyor gerçekten. Kendileri her şeyi yapabilirler ama hiçbir şekilde eleştiriyi kabul etmiyorlar aşırı sağcılar. Politik izahat da getirmezler, somut olgular da koymazlar. Yoktur çünkü olgu aslında. Ancak çarpıtılmış bir ideolojik görünüm vardır. Bu da böyle bir hikaye. Papa bile daha düzgün düşünebiliyor gördüğünüz gibi, Arjantinli Papa. Evet. Demin de aktarmıştım, dün de söylemiştim, doğalgaz fiyatları Mart başından bu yana ilk defa 3300 doların üstüne çıktı. Tabii Avrupa'da enerji tartışmaları bu hafta da konuştuk. Sevgili Mehmet Doğan'la konuşmuştuk, dünyaca ünlü enerji uzmanımızla. Bir takım yorumcular bu kışı Avrupa atlatırsa Rusya Federasyonu'nun gününü görecek şeklinde yorumlar yapıyorlar ama bizzat Mehmet Doğan bu kışı atlatırsa öbür kış daha beter bir durum ortaya çıkacak deyip 3-4 senelik bir kriz öngörmüştü. Doğalgazın da bulunamayacağını söylemişti. O yüzden o siyasi yorumları yapanların biraz dikkatli tekrardan olgulara bakmalarında fayda olduğunu şahsen düşünüyorum ben. Nereye varır tabii ben de bilemiyorum ama en azından iddiada bulunmamakta fayda var. Bu kışı Avrupa atlatırsa seneye Rusya Federasyonu'na gününü gösterecekler filan analizleri kusmadan önce biraz olgulardan hareket etmekte fayda olabilir. Almanya'da doğalgaz krizi yüzünden tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanabilirmiş efendim. Yakın vadede hatta söyleniyor bu. Bunun sebebi tabii piyasalardaki durum ve arz güvenliği. Neden? Çünkü üretilemeyecek. Efendim ya, yani bunu aslında Mehmet Doğan çok güzel ifade etmişti. Yakıt o kadar pahalı ki üretim niye yapacaksınız? Yani bir şeyi 5 dolara, yani atıyorum o şey örneği vermiş. 4000 dolara üretilen bir şeyi 180 dolara satabilir misiniz? Yani bunun bir ticari mantığı yok. Dolayısıyla üretim yapılamaz hale gelecek. Herhalde burada da aynı şey söz konusu. Tuvalet kağıdı nasıl üretecekler? Efendim kaça üretecekler? Artık maliyetler kurtarmayacak. Britanya'da hane halkının enerji faturalarında üst limit koymuşlar. %80 arttırmışlar. Zaten yakıt fiyatları inanılmaz boyutlarda. Ben İngilizlerin Twitter mesajlaşmalarını izliyorum. Faturalarına karşısında geçirdikleri, yaşadıkları şok. Hakikaten Türkiye'de bizim gibi. Ben de bir ay önce ödediğim faturanın iki katını ödüyorum şimdi. Aradaki fark şu tabii. Türkiye'de biz çok yoksunuz. Onların hiç olmazsa zengin ülkeleri var. Kısmen karşılayabiliyorlar. Ama bundan sonra ne olacağı da meçhule tabii ki. Bu Britanyalılar bir de gidip başlarına çılgın listrası seçebilirler. Böyle bir risk var 5 Eylül'de. Enerji krizinin 6 ay içerisinde çözülebileceğini düşünenler yanılıyor diye bir saptama yapmış. Vallahi şahane, ilk defa doğru bir şey söylemiş, hakikaten çok komik. Kendisi yalnız tabii o kadar acayip ki, Britanya'da çok acayip. Emmanuel Macron'u bir düşman mı yoksa dost mu, Britanya'nın düşmanı mı dostu mu gördüğünü sormuşlar. Henüz belli değil diye yanıt vermiş. Efendim çok şahane. Gördüğünüz gibi çok büyük bir Avrupa Birliği. Yani tabii Britanya Brexit'le çıktı ama bir Avrupalılık ruhu var biliyorsunuz. Fazla bir birlik içerisinde değiller. Britanyalılar tabii Rusya'ya ekonomik savaşı açtıktan sonra Rusya bize karşı enerjiyi jeopolitik silah olarak kullanıyor diye iddialarda bulunuyorlar. Yani hem kendileri başlattı savaşı hem jeopolitik silah olarak kullanan Rusya Federasyonu oluyor. Enteresan bir neden sonuç ilişkisi. Kendileri çünkü bu konuda açıklama da yapmışlardı. Doğalgaz, petrol ve doğalgaz ithalatını aşamalı olarak durdurma iştirası içerisindeyiz. Siz durdurursanız sonucu böyle oluyor. Yani 2 artı 2 eşittir 4. Yani bu kadar basit aslında. Ama öyle şeyler söylemiyorlar tabii. 2 artı 2 7 de olabilir şeklinde bir acayip duruş var. Evet, Bulgaristan da yeniden Rusya'yla anlaşma yolları arıyor. LNG sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatının Rusya ile sözleşmedeki fiyatın %50 daha pahalısı. Bence daha da pahalıdır aslında. Nasıl %50 tam çözemedim ama Enerji Bakanı Rosen Hristov en azından bu şekilde buyurmuş. Şimdi Batı'nın Rusya altına karşı ambargosu da başlıyor. Şimdi Çin tabii başladı daha doğrusu. Çin'in alımları çok yükselmiş. 8,5 kattan fazla Haziran ayında artmış. Rusya altını Çin'e gidiyor bu sayede. Petrol de öyleydi zaten. Bir de Hindistan'dan çeşitli haberler var. Hint şirket, devlet şirketi Gazprom'la uzun vadeli ithalat anlaşması çerçevesinde gaz tedarikini başlatmaya hazırlandıkları, görüşmede bulunduklarını duyurmuş. Daha önemlisi BRICS Uluslararası Forumu, yani gelişmekte olan küresel güney dediğimiz BRICS'in bir parçası tabii aynı zamanda Hindistan. Karşılıklı dolar ve yani dolar ticaret, dolarla ticaretten vazgeçme hikayesi ruble ve rupi ile Hindistan'ın Rusya ile ticareti ile ilgili ABD dolarına ihtiyacımız kalmadı artık diye bir açıklama yapmış. Çok bence dikkat çekici, karşılıklı uzlaşma mekanizmalarını hayata geçirdik. Ülkelerimizin karşılıklı anlaşmalarda doları daha fazla kullanmasına gerek yok. Doların rezerv para birimi olarak tahtını sarsan bir takım gelişmeler yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Bu tabii önemli bir gelişme. Ayrıca tabii bunun makroekonomik dengeleri nasıl sarsacağını çok daha genel bir bakışla da değerlendirme ihtiyacı olduğunu belirtmek lazım. Bu koşullarda Türkiye'de rubleyle ticaret yapmak için özellikle doğalgaz alımının en azından bir kısmı çok da işe de yarayabileceğini söyleyen uzmanlar var tabii, ama hemen Amerika'dan bir takım tehditler geldi. Bizzat TÜSİA'da mektuplar yazılmış. Anlaşılan o ki Amerikalılar üçüncü ülke yaptırımları, ya önce Avrupalıları bu arada Amerikalılar bir engelleseler, Türkiye üzerinden Rusya ile iş yapan Avrupalı şirketler var. Niye Türkiye'ye böyle bir baskı yapıyorlar? Çok enteresan. Bu tabii iktidarımızın da gayet işine geliyor aslında bakarsanız. Hem tarafsız konumlanıyor hem de alçak Amerika falan çıkacak. Öyle söylemler çıkacak buradan. Hem de çok da şimdiye kadar da 100 kere de kullanıldığı için hepimizin bildiği işler aslında. Amerikan ekonomisi bu yıl ikinci çeyreğinde %0.6 ile beklenenden biraz daha az daralmış. Bu işin burada kabak zaten Avrupa'nın başına patladı. Daha kışın göreceğiz hep beraber tabii ki sonuçlarını bütün bunların. Ama Amerikan kapitalizmi de böyle bir şey zaten. Bir tarafta yoksulluk, evsizler, sokaklarda. Bir tarafta eğer işinizi kaybettiyseniz sağlık sigortanızın iptal edilmesi. Ölüp kalsanız sokakta kimse size yardım etmez. Öyle biliyorsunuz Hollywood dizilerinde, Hollywood doktorluk dizilerindeki gibi yürümüyor Amerika'da tabii hayat. Biraz daha acımasız olduğunu belirtmek lazım. Los Angeles'ta kamu görevlileri evsiz kelimesi yerine dışarıda yaşayan insanlar terimini kullanma çağrısı yapmışlar efendim. Ay evsiz demeyin. Bakın woke kültüre göre çok çok sakıncalı bu. Biz onlara dışarıda yaşayan insanlar diyelim, böylece onları incitmeyelim filan. Yani böyle bir maalesef Amerika'da sistem hiçbir zaman değişemediği için, sistemin ekonomik, eşitsiz ekonomik temeli değişemediği için hep böyle şeylerle uğraşıyorlar. Buna da sol adını veriyorlar. Çok hakikaten ibretlik bir tablo olmuş bu. Evsizlere evsiz demeyelim. Dışarıda yaşayan insanlar diyelim, kediye kedi demeyelim gibi bir acayip iş. Şahane. Evet, şimdi vaktim azalıyor. Yine bir Amerikalı senatör, Cumhuriyetçi Tennessee senatörü Tayvan'ı ziyaret etmiş. Çin'i böyle küçük küçük kanırtıyor Amerikalılar, Çin ne yapar diye. Çinliler de soğukkanlı bir biçimde yanıt veriyorlar. Şimdilik en azından durum bu. Tabii Pelosi indi bir kere, onu engelleyemediler. Karşı tedbirler alacağız demiş Çinliler. Ama zaten tatbikatlarıyla adayı istedikleri zaman ablukaya alabileceklerini ve Amerika kendileriyle savaşmak istiyorsa da aksi bir durum olmayacağını mesajını en azından vermişler. Daha önce kongreden insanlar da gitti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ı ağırlıyormuş efendim. Enerji ikili işbirliği herhalde Ankara'nın bir gözü de Atina'da olsa gerek. Görüşmeler yürütüyorlar. Altyapı yatırımları. Birleşik Arap Emirlikleri çok enteresan aslında. Hem Türkiye'ye para hem Yunanistan'a para, her yere para bir şekilde yatırıyorlar. Jeopolitik olarak kimler için bu hamleler yapılıyor? Kimler adına yapılıyor falan diye de tabii sorgulamak gerekiyor. Cumhurbaşkanı dün aktarmıştım size, bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz demişti. Suriye ile ilgili herkes Suriye ile yeni politika değişikliği beklerken güney sınırlarında bir harekat, biraz iç politikaya yönelik bir söylem olabilir diye değerlendiriyor herkes ama Tarifat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına devam ettiği yolunda çok sayıda sosyal medyaya düşen haber olduğunu aktarayım. Sergey Lavrov bu konuda açıklama yapmış. Geir Pedersen, BM özel temsilcisiyle görüşmesi sırasında Suriye'de çözüme yönelik Rusya'nın ilgisini yitirdiği iddialarını yalanlamış. Türkiye'nin de askeri operasyona girişmemesi gerektiğini söylemişti Sergey Lavrov. Siyasal masayı gösteriyor Rusya Federasyonu. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun Suriye çözümüne ilgisini kaybettiğiyle dair iddialara yol açtığını söylemiş. Bunların kesinlikle yararsız, araçlı ifadeler olduğunu söylemiş. Tutarlı bir çizgiler olduğunu eklemiş. Amerika ise İran bağlantılı oldukları gerekçesiyle yine Suriye'de Amerikan üslerini çünkü hedef alan saldırılar olmuştu. Buna yanıt olarak yeni hava saldırıları düzenlemiş CENTCOM açıklama yaptı. İran diyor ki bizimle alakası yok bu grupların ama Amerika ısrarlı. Apache'ler, efendim helikopterler, hatta Biteviye saldırılar içerisinde diyeceksiniz ki Amerika ne arıyor Suriye topraklarında? Hakikaten ne arıyor? Amerika her yere gider istediği gibi. Amerika'nın uluslararası hukuk taktığı yok ki zaten, işte gördüğünüz gibi Suriye'de onu bunu vuruyorlar. IŞİD karşıtı koalisyon falan gibi bir takım açıkçası artık geyiklerle koskoca Amerika 3-5 tane IŞİD hücresini yıllardır öyle yönetemiyor. Böyle İranlılar var deyip onları vuruyor. Böyle bir acayip bir durum. Dün de aynı haberler gelmişti aslında, Ağustos ortasından beri habire bir yandan bir böyle Suriye sahasında İran'la bir mücadele ortamı bu şekilde oluşmuş gibi gözüküyor. Nükleer anlaşma henüz ortada yok. Amerika yanıtları verdi ama oradan ne çıkacak tam olarak bilmiyoruz. İran'a ulaşmış, İranlılar da Amerika'nın yanıtlarını inceliyorlarmış. İran'ın geri adım atacağı iddiaları ortaya atıldı ama henüz tabii bunun boyutlarını bilemiyoruz. Bir nükleer şapkadan bir nükleer anlaşma çıkacak mı? Joe Biden'ın Kasım'dan önceki ihtiyaçları, Amerika'da bunlar böyle ilkeli bir biçimde devletten devlet, devletin içerisinde iktidar değişince sürecek şekilde de yapılmıyor biliyorsunuz. Kongre onaylamadığı için hiçbir zaman bir anlaşma yapıyorlar, sonra başkan değişiyor, hop anlaşma çöpe gidiyor. Dolayısıyla yani bence şimdi bir geçici anlaşmaya varıp da Biden'ın tabii kongre, Amerikan halkına bakın İran'ın nükleer anlaşmasını Trump gömmüştü, ben yeniden canlandırdım deme si için yapılıyor olabilir. Sonra nasılsa yine çıkarlar. Yani kongre onaylamaz olur biter filan. Yani dolayısıyla bu işler böyle yürüyor. Evet. İranlı kadınlar 1979 sonrası ilk kez bir lig maçında stadyumdan izlemiş. FIFA uyarıda bulunuyordu. İstiklal Kulübü yaklaşık 500 kadın efendim istiklali tutuyorlarmış. Meskerman İstiklal takımı ve Meskerman arasındaki maçta aslında izliyorlardı Hatemi döneminde de, ama böyle bir anda bu bir konu haline geldi. Sonra İran'ın muhafazakar yöneticileri kadınları yasakladı stadyumlarda. Şimdi böyle bir FIFA devreye girince böyle bir gelişme olmuş, dikkat çekici. Evet, Suudi Arabistan Kralı Pakistan'a 1 milyar dolarlık yatırım kararı almış. Aynı zamanda Özbekistan'da da rüzgar değirmenleri falan kurmaya başlamış. Suudi Arabistan da böyle bir etrafa bir yatırım saçar vaziyette, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diyelim, özellikle Asya kanadında. Fransa Cumhurbaşkanı ise Cezayir'i ziyaret ediyor. Abdülmecit Tebboune'la görüşmüş. Bir yıldır çok gergin ilişkiler, eski sömürge Cezayir. Çok da onurlu bir duruşu var Cezayir'in. Öyle bir tek Macron'un laflarını yalayıp yutmuyor, yani onu belirtmek lazım. Bakalım bu görüşmeden de tam olarak ne çıkacak? Arşivlerin araştırılması, hem siyasi tabii ekonomik ilişkileri düzeltmek iki tarafında yararına, hem enerji bağlamında da yararına, ama çözüm bekleyen tarihi meseleler çok fazla birikmiş durumda Cezayir ve Fransa arasında. Özellikle Macron tabii olaya bir liberal olarak ne var canım biz size vaktiyle medeniyet götürdük edasıyla, öyle diyelim, tam böyle demiyor ama o edayla baktığı için de Cezayir'le işleri düzeltemiyor. Ve Latin Amerika arkadaşlar, şimdi Çağlar Tekin'i ararsanız geldik artık Latin Amerika'ya, dayandık. Hatta bağlayınca bana haber verirseniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi Brezilya'da seçim kampanyası başladı geçtiğimiz hafta hatta. Bu Lula da Silva Brezilya'yı uzun yıllar yönetmişti aslında. Ardından Dilma Rousseff 2000'lerin başında bir sol dalga yaratmıştı. Sonra yine bir gerilla lideri olan eski Lula da Silva'nın yerine Dilma Rousseff geldi. Dilma Rousseff bir katakulliyle gerçekten artık New York Times gazetesinin bile yuh artık böyle bir şey olamaz dediği parlamento darbesiyle devrildi. O sırada Lula hapse tıkıldı. Latin Amerika'daki sol rüzgarı tetikleyen önemli ülkelerden biriydi Brezilya ve onu gömdüler. Obama yönetimi döneminde yapıldı bütün bunlar. Hapse tıkıldı ve sonra aklandı. Hapiste yattıktan sonra aklandı. Otomobil yıkama skandalı diye de anılıyordu. Şimdi o ara dönem işte Jair Bolsonaro gibi bir uyduruk bir isim buldular. O pazarlandı ve birdenbire acayip bir neoliberal politikalar uygulayan, ülkenin varını yoğunu satan, Amazonları pazarlayan, dünyayı da ilgilendiriyor bu arada Amazon ormanları, bir liderlik geçti. Covid onunla geçti. Tabii ki bir takım elitler ve oligarşi için çok kullanışlı bir isim. Ama artık Lula da Silva yeniden siyasete soyunuyor. Ekim seçimlerinde anketler uzak ara, açık ara önde gösteriyor. %59'lara, 60'lara 20 gibi hatta ilk turda. Seçim öncesi şeyler de başladı. Tabii ki geçen sene Bolsonaro beni ancak Tanrı koltuğumdan alabilir gibi böyle evangelizmi kullanan dinci bir lider. Lula da Silva ise dinle laiklik çerçevesinde saygılı bir ilişki içerisinde olmayı ama devlet işlerine dini karıştırmamayı altın çizen bir lider. İkisinin de kampanyaları başladı. Evet, şimdi telefon hattımızın diğer ucunda Latin Amerika'yı yakından takip eden Çağlar Tekin var. Hoş geldin yayınımıza Çağlar.
Merhabalar, merhabalar Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum. Ben çok kısa seni beklerken bir özet geçtim ama çok dolu aslında. Latin Amerika'yı da böyle çok küçük küçük haberlerden görürüz. Genelde tam ne olduğunu da son ana kadar idrak etmek çok mümkün olmaz. Ama Brezilya çok önemli bir ülke. Hem BRICS'in üyesi hem Lula çok önemli bir isim. 2000'li yılların o dalgasının önemli bir ismiydi. Gerçi çok büyük hatalar yaptığı eleştiriler de getirmek lazım Brezilya soluna belki. Ama Bolsonaro döneminden sonra bir anda tekrar bir Lula rüzgarı esiyor. Öncelikle neler oluyor Bolsonaro'ya karşı? Lula bu işe nasıl başladı? Kazanmasıyla ilgili anketler bize tam olarak neleri söylüyor? Senden dinleyelim.
Yani şu an için anketlerde 20 ila 30 puan arasında bir fark olduğu iddia ediliyor. Anketlerdeki sonuçlar en azından bu yönde. Yani %20'ye yakın bir Bolsonaro oyu varken %40 bandında da Lula'nın oyları istiyor. şimdi tabii şu an aslında seçimden ziyade Brezilya'da esas tartışılan şey Bolsonaro'nun seçimi kaybetmesi durumunda darı ne diye bırakmaya gönüllü olacağına yönelik.
Evet. Çünkü darbe mi planlıyorlar yine? Eyvah, hep oluyor çünkü yani. Nedir tartışılan? Evet.
Bolsonaro bunu hiç gizlemedi. İktidarı olası bir durumda bırakmayacağını pek çok defa tekrar etti. Aslında sen de Tanrı'yı anca bırakırım sözünle, yani sözünü aktararak söylemiş oldum. Bolsonaro'nun temel tezlerinden bir tanesi bu aslında. Tabii bunu ben iktidarı bırakmam diye söylemiyor. Daha geçen geçtiğimiz günlerde pek çok büyükelçiyle toplayarak dünyaya da bunu ilan etti aslında. Güvenmediğim bir seçim sonucuna dayanarak ben seçimleri bırakmam. Zaten seçim sistemi şu an için çok güvensiz. Yeniden eski usul seçim sistemine dönmemiz gerekiyor. Yani bu işte bizim parmak boyasına benzeyen bir yöntemde elektronik sistemin dışına çıkmaktan bahsediyor. Seçim tutulularını kullanılmasını istiyor. Aslında kendisi de seçim tutuluları kullanılmadan seçilmişti zaten.
Evet.
O süreç başka da bir süreçti. Yani uzun bir parlamenter darbe sürecinin sonunda Bolsonaro'yu getirmişlerdi. Bolsonaro getirilmişti bu arada. Bunu da söylemek lazım. Yani hem öncelikle Lula bir biçimde işte yolsuzluk tutuklandı. Aşağı yukarı 2 yıl cezaevinde tutuldu. Sonra üst mahkeme yokmuş böyle bir şey diyerek süreci sonlandırdı. Ardından yani yine İşçi Partisi'nden Dilma Rousseff seçilmişti. Onun için de pek çok yolsuzluk iddiası vesaire gündeme getirildi. O süreçin devam etmesine izin bile vermediler. Doğrudan bir parlamenter darbeyle Dilma Rousseff'i görevden alıp yeniden ülkeyi seçime gönderdiler ve ülkeyi bir neonaziye teslim ettiler. Yani bu herif gerçek bir neonazi bu arada. Hani hiç böyle lamıcım olmayan seviyede bir neonaziden bahsediyoruz. Irkçı bir herif. Açıklamaları vesairede zaten o dünyanın içine çekildiği aşırı sağcı liderler ekolünün en sert temsilcilerinden bir tanesi. Zaten Amerika'nın o dönem Latin Amerika'da düzenlediği o büyük ölçüde dönüşüm sürecinin aksamaya uğradığı periyotta tatbik edilmişti. Neydi bahsettiğim süreç? Yani bir dizi 2010'lu yılların başından itibaren ABD destekli bir dizi darbe yaşandı. Bu darbe bir kısmında ordu, bir kısmında ise yargı kullanıldı. Parlamenter darbelerde oldu bir biçimde ve hemen tüm ülkelerde iktidarlar sağcılara devredildi. Ancak bu uzun süre durmadı, dayanamadı. İlk fırsatta iktidarlar tekrar, yani seçim yapıldığı anda sola dönmeye başladı.
Evet.
Şimdi Brezilya burada çok kritik bir
Peki Brezilya'nın oligarşisi çok güçlüdür. Burada iş insanlarının bir takım darbe girişimlerinden falan çekinmek için gerekçe var mı Çağlar? Ne dersin?
Ya iş insanları aslında bunu iddia ettiler. Yani daha doğrusu ilan ettiler. Bu hafta bir tutuklama silsilesi de yaşandı buna ilişkin.
Yargı kararıyla değil mi? Evet.
Tabii, tabii, olası bir darbe durumunda biz darbeyi destekleyeceğiz diye ülkenin 8 büyük oligarkı açıklama yaptı. Sosyal medyadan açıklamalar yaptılar. Ve seçim yüksek kurulu başhakimi de bunların tutuklanmasına karar verdi. Aslında burada şöyle bir ironi var. Bu yüksek yargıçların da önemli bir kısmı Bolsonaro tarafından aslında göreve getirilmişti. Ancak belli ki geminin gidişatı işlerin böyle yürümeyeceğini gösterdi. Ama Bolsonaro'nun hali hazırda elinin zayıf olduğunu düşünmek hiç gerçekçi değil. Zira görev yaptığı dönem boyunca 10 binden fazla askeri, yani bunların bir kısmı emekli, bir kısmı da görevine devam ediyor hali hazırda. Devlet kurumlarında yönetici pozisyonlarını atadı. Aynı zamanda kendisinin başkan yardımcısı olacağını ilan ettiği isim de bir eski general ve onun da hakimlerin yönelik bir dizi geçmiş dönemde yoğun tehdidi olmuştu. Ordunun bunların üzerine yürüyebileceğine ilişkin. Ancak ordunun içerisinde işler bu kadar Bolsonaro'dan yana değil. Ordu komutanlarının bir kısmı ise daha merkezde bir duruş sergileyip bir seçim sonuçlarına saygılı olacağız diyorlar. Ama bu ne kadar gerçekçi olur, ne kadar gerçekçi olmaz, bu başka bir tartışma. Ama şunu biliyoruz. Bolsonaro'nun uslu durmayacağını biliyoruz. Çünkü hem daha dün Lula'nın bir mitingine saldırı düzenlendi, silahlı saldırı. Saldırıyı düzenleyen Bolsonaro'nun partisinin üyelerinden bir tanesi olduğu ortaya çıktı. Bolsonaro'nun oğlu ki aynı zamanda danışmanı
Evet, değil mi bu arada? Oğlu karısı ama bilmem ne falan. Bir şey tanıdık geliyor bizim.
Evet.
Zira ülkeden sağ liderler dünyası. Neyse, oğlu bir açıklama yaptı. Babam seçimi kaybederse bir ayaklanma sürecine dahil olmayacak. Ama taraftarları yaparsa da bizim yapacağımız bir şey yok dedi. Şimdi bu bariz aslında Trump'ın seçim ardından baskınını örgütleme sürecine benzer bir içerik anımsatıyor en azından.
Evet.
Buna benzer birden fazla açıklama yapıldı. Yani böyle bir atmosferin doğurduğu, ki ülkedeki eylemler de yapılıyor. Bir bildiri yayınlandı. Çok sayıda sanatçının, çok sayıda siyasetçinin dahil olduğu bir darbe sürecine istemiyoruz denilmiş. Oldu denildi. Yani şu an için 4-5 milyon civarı imzalanmış durumda bu bildiri. Tabii bildiriyle büyük de bir ülke. Bir dizi başka başlık da var dünyayı etkileyen, hem siyasi olarak hem de fiziki olarak dünyayı etkileyen ülkelerden.
Mesela dinin kullanımı burada Bolsonaro olunca benim dikkatimi çekiyor. Türkiye'deki tartışmalarla da yani tabii ki birebir bir benzerlik kurmak mümkün değil ama hakikaten korkunç bir dinin siyasete alet edilmesini görüyoruz. Biz Bolsonaro'nun laflarını biliyoruz, işte Tanrı beni ancak görevden alır demişti. Yani burada halk değil Tanrı alır, bayağı kendini kral gibi falan ya da peygamber gibi bir mevkiye koyuyor. Bu sene de ben şöyle bir baktım, karısı Michel Bolsonaro da Tanrı'nın bir mucizesi diye anıyor kampanyalarını. 2019'da olay Tanrı'nın mucizesiyle başladı kocaman yönelik gibi falan, böyle birdenbire yine böyle bir acayip kiliseyle birlikte evanjelik olduğunu altını çizmek lazım tabii ki. Acayip bir din kullanımı var ve hatta tabii ki Lula da inançlarla hiçbir problemi yok. Laiklik zaten inanca saygıyı da içeren bir şey ama açıklama yapmış, din ve devletin birleşmesi mümkün. Bu doğru bir şey değil. Laiklik devletin dini olmaması, insanların dinine kimse karışamaz ama devletin dini olmaz gibi vurgular yapmak zorunda kalmış. Ne dersin bu cephede, senin gördüğün başka bir şey var mı? Yani bayağı bir demagojik söylemler var çünkü.
Şöyle bir tablo var. Şimdi Brezilya seçmenlerinin %30 kadarı evanjelik.
Evet.
Bu çok kritik bir oy oranı demek %30 ve bu evanjelizmin koyu bir hat alması bu anlamıyla dini referanslarla oy kullanmanın önünü açıyor. Geçtiğimiz seçimler için Bolsonaro'nun aldığı, yani evanjeliklerin %70-75'inin Bolsonaro'yu desteklediği biliniyor idi istatistiklerden yola çıkarak. Bu seçimde işlerin oraya varmayacağı düşünülüyor ama %30'un %70'inin desteklemesi demek aşağı yukarı %20-25'lik bir oyun cepte olması demek. O yüzden Bolsonaro biraz buraya oynuyor. Bu aşırı sağın zaten en sevdiği işlerden bir tanesi. Çok sert çıkışlar yapmıyor. Bir laiklik vurgusu onun konuşmalarında biraz daha hakim. Çünkü yani evanjelikleri kaybetmek de istemiyor kimse. Ama şöyle bir şeyin ortaya çıkması da yani gözümüzün önünde yaşanıyor. Bir yandan Brezilya Lula döneminde çok ciddi anlamda iktisaden toparlanmış bir ülke pozisyonuna doğru gelmişti. Enflasyonun oldukça düştüğü, istihdamın arttığı, üretim imkanlarının arttığı, sosyal yardım projeleri sebebiyle ciddi oranda ülkede yoksullukla mücadele edildiğinin algısının oturduğu ve gerçekten de bir iyileşmenin yaşandığı dönem geçirmiş idi. Ancak sonrasında Bolsonaro döneminde çok ciddi bir yağma talan dönemi.
Çok bir neoliberal bir yönetimi var değil mi Bolsonaro'nun? Amerika'nın çok sevdiği yani aslında.
Trump'ın sevgilisi pozisyonundaydı. Evet. Biden o kadar sevgilinin pozisyonuna takılmıyor. Ama bunda kuvvetle muhtemel ki Bolsonaro'nun yakın zamanda iktidarı kaybedeceğine ilişkin o beklentinin yükselmesi durumu var. Bir de sinirleri bozuk tabii. Zira Latin Amerika tekrar 10 yıl önce yaptıkları darbelerin terse çeviren bir kıta pozisyonunda. Ondan baktığımızda Biden ekibinin bu kadar Bolsonaro'yu açık destek vermemesinin muhtemel sebebi bu. Yoksa seviyorlar gerçekten bu tarz liderleri.
Juan Guaido'yu da sahtekar diye Amerika'nın atadığı Venezuela'ya, atamaya çalıştığı, beceremediği Trump döneminde. Biden da ona sahiplendi bu arada, Guaido'yu, Venezuela'yı. Sahtekar diye Lula nitelendirdi. Venezuela ile saygı içerisinde bir ilişkiden bahsediyor. Bu da dikkatimi çekmişti benim. Peki Çağlar, vaktimiz azalıyor toparlamak açısından. Bir de tabii Kolombiya'yı konuşmuştuk seninle. Şimdi Kolombiya'da da Petro başa geçti, eski M19 gerillası lider. Daha sosyal demokrat diyelim, Ağustos başıydı o zaman yanılmıyorsam. Yani yemin başa geçmesi. Çok ilginç adımlar atıyor o da. Venezuela ile bir kere barış süreci, elçiler atandı değil mi? Onun dışında evet, ELN ile bir şeyler oluyor. Bir de yani ELN ile barış süreci var. İçeride toprak reformu, vergi reformu neler oluyor? Petro ne yapıyor? Nasıl bir sınav veriyor? Orduyla ilgili de sıkıntıları vardı.
Buyur. Bir süre önce görevi devraldı. Görevi devralırken yaptığı konuşmada aslında birkaç başlık çok ciddi olarak öne çekildi. Bunlardan bir tanesi gerilla ile mücadele sürecinin bir biçimde barış sürecine bağlanması. Açıkça ben barış yapmak için geldim dedi. Şimdi Kolombiya deyince bizim aklımıza ELN falan geliyor da ya aslında Kolombiya'da böyle yüzlerce silahlı yapı var. Bunların bir kısmı bu uyuşturucu kartellerine bağlı, bir kısmı da devrimci yapılara bağlı. Yani 10 binden fazla gerillası olan 100 civarı örgüt olduğu düşünülüyor. Şimdi böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çünkü ortada bir yandan çok ciddi bir Kırım var, bir yandan uyuşturucu rantı var. Şimdi Petro bunları durduracağını ve bu anlamda adil bir biçimde durduracağını söylüyor. Bu neden önemli? Çünkü FARC'la yapılan anlaşma sonrasında aslında Kolombiya içerisinde şiddet durmadı. Aksine bırakıp barış sürecine eklenmeden gerillalara ciddi bir Kırım yaşandı. Bu mafya örgütleri, uyuşturucu çeteleri ciddi oranda gerillayı öldürdü. Yani Kolombiya her gün birkaç insanın öldürüldüğü suikastlerle güne başladı. Bu sebepten gerillaların bir kısmı tekrar dağa çıktı. Bir kısmı ise ortalıktan kaybolmayı tercih etmek zorunda kaldı. Haliyle barış süreci teoride şu an yürüyormuş gibi gözükse de büyük oranda sekteye uğramış durumda. Bunu çözmenin yolu elbette başka bir barış atmosferi yaratmaktan geçiyor. Her şeyden önce şimdi Petro'nun ilk solcu lider olduğunu söylemek lazım Kolombiya tarihinde gelen. Evet. Bundan kaynaklı olarak da Kolombiya'da bir beklenti var. Bir sosyal devlet inşası beklentisi var. Biz çünkü sosyal devlet inşa etmediğiniz oranda ülkeyi büyük anlamda işsizlik ve yoksullukla uyuşturucu çetelerinin eline devrediyorsunuz. Ve buna isteyen edenler de birinci gerilli haline geliyorlar. O yüzden ülkede böyle ikili bir atmosfer var. Yani geçinmek için uyuşturucu kartellerine bulaşanlar buradan mağdur olup düzgün yaşamak için gerilli olanlar diye böyle bir illegal devasa bir ortam doğuyor. Bu oluşuyor. ABD destekli bir operasyon. Zira bütün mesela Amerika'daki operasyonlarda suikastler, darbeler, şunlar bunlar Kolombiyalı bu insanlar kullanılıyor. Venezuela'da onlarca defa saldırı düzenlediler. Suikastler düzenlemeye çalıştılar. Sınır geçişleri vesaire yaşandı. Evet. 2019'dan beri de bir dizi sebepten ötürü bunlar da dahil olmak üzere elbette sınır kapalıydı. Şimdi bu ilk adım, Venezuela'da sınırın açılması bu anlamıyla oldukça şey oldu.
Evet. Ayrıca Maduro galiba bir özel bölge yaratalım aramızda gibi böyle yeni bir öneriler bulunuyor.
Evet. Efendim? Bir serbest ticaretin yapılabileceği bir bölge de yaratmaktan bahsediyorlar. Zira Kolombiya'nın da kendi çekinceleri var. Çünkü Venezuela'da o darbe gitgellerinin yaşandığı ve aynı zamanda ekonomik patlamanın, krizin yaşandığı dönemde Kolombiya'ya ciddi bir mülteci akını da yaşandı. Türkiye için çok büyük olmayan rakamlar bunlar ama yani 2 milyona yakın insan Kolombiya'ya geçti. Bu Kolombiya için gerçekten büyük bir rakam idi. Zaten Kolombiya'nın da yoksulluk oranı %60'lar seviyesinde. Yani orada huzur, zenginlik vesaire olduğunu söylemek için hiçbir sebep yok. Bu sorunların çözümü için de Maduro ile bir görüşme süreci başlatacaklar kuvvetle muhtemel.
Evet.
Bu anlamıyla Kolombiya'nın da kısmi olarak elinde atılacak bir başlık olarak öne çıkıyor.
Evet, peki süremiz bitti. Aslında çok başlık vardı. Latin Amerika'da olup bitenlerle ilgili yine yakın zamanda bir nasılsa görüşme yapacağız. Yaklaşıyor artık.
Bir cümleyle söyleyeyim. Bu bence dünya içinde en kritik başlıklardan bir tanesi olacak. Hem Petro yani Kolombiya'nın yeni lideri hem de Lula muhtemel lideri diyelim Brezilya'nın. Çok önemli, çok değerli. İkisinin adına gelen bir başlıklı açıklama var. Amazon ormanları çok hızlı tavaklandı.
Evet.
Özellikle Bolsonaro döneminde Brezilya'da çok hızlı bir yok edilme sürecine geçildi.
İkisi de bu süreci durdurup tersine çevirecek adımlar atma konusunda söz verdiler. Bunun içinde ücretsiz petrol aramalarının durdurulacağı gibi bir dizi başlık da var. Hatta petrol komple Kolombiya'da ben petrol aramalarını durduracağım dedi. Çünkü bu petrol araması dediğimiz şeyin ormanlara en büyük zararı orman içine sürekli yol yapılması ve bunların ormanın parçalanıp yok edilmesine olanak sağlaması haline geliyor. Bolsonaro'nun da seçim vaadi aksine bu durumun aksine 1970'lerde darbecilerin Brezilya'da yaptığı bir büyük yol var idi. Ormanların ortasından geçen ancak orman daha sonra bu yolu kullanılamaz hale getirdi, yok etti. Bu yolu yeniden açacağını söylüyor Bolsonaro. Bu çok ciddi bir rant yaratır. Ama Amazon ormanlarının yok oluş sürecini o kadar hızlandırır ki 2050'li yıllara kalmadan Amazon ormanlarının komple yok olacağı söyleniyor. Çevre bilimciler tarafından bu projeyle ki gerçekleşirse.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Çağlar Tekin. Latin Amerika ile ilgili bizi güncellemiş oldun bu vesileyle. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet. Haftayı Arincon Amela Gritos de Guerra ile kapatalım efendim. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Denizi konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.